dışına çıkmak isteyenler. Bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London.
Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah.
Come on.
Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta.
Calypso.
Un, dos, tres.
Calypso.
Un, deux, trois.
Calypso.
One, two, three.
Calypso.
Te daré.
Tip it up, top down, all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up.
We the
thing set up, y'all I get take up. Then my move slow, so they done just better.
Gündem dışında merhabalar, yine bir pazar gününde canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu hafta da gündem dışında iki stüdyo konuğum olacak. İlk saatinde programın edebiyat üstüne konuşacağız bir konuğumla. Bir roman okudum ve hayatım değişti diyor ya Orhan Pamuk. Zaman zaman romanlar hayatımızı değiştiriyor. Hayat değiştiren romanların da yaratıcılarını ya da öykülerin yaratıcılarını programlarımızda zevkle ağırlıyoruz. Programın ikinci kısmındaysa edebiyattan biraz uzaklaşacağız. Güncel meselelere biraz dalıyor olacağız. Tabii gündem dışında güncel mi var? Güncel dışı değil bu. Gündem dışı. Evet, kelimeler birbirlerine yakın ama biz aslında o hafta konuşulan şey neyse, diyelim ki barış harekatı, bunun dışında bir şeyi konuşuyoruz. Ama tabii ki siyaset de konuşabiliriz. Dinsel bir konuyu da ele alabiliriz. Edebiyat da olabilir bu. İkinci yarısında programımızın edebiyat dışında başka konulara dalacağız. Şimdi ilk kısmında konuk ettiğim kişi Canol Balkaya. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizi de iyi gördüm.
Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Sizin de bir koşturmacanız vardı Canol Balkaya. Çünkü biz birkaç haftadır iletişim halindeyiz. Yani bu hafta Canol Bey'in ajandasının boş anını yakalamış da konuk etmiş değiliz. Bir üç haftalık bir meseleydi sanki, değil
aynen,
mi?
Aynen. Bu kusura bakmayın.
Estağfurullah. Niye kusura bakacağım?
Çünkü böyle yoğunluktan dolayı
evet.
İstanbul'da
yok,
bile bulunamadık maalesef.
Siz
çok uzun
kusura
süredir.
Bakmayın. Şimdi neden bulunamadığını konuşacağız sevgili dinleyenler. Çok yönlü bir sanatçı Canol Balkaya. Sosyal medya hesabında da paylaştığım gibi birçok sanatın birçok dalında faaliyet gösteriyor ya da geçmişte gösterdi, bıraktı ya da işte başka alanlara kaydırdı ilgisini. Muş'ta doğduğunuzu görüyoruz.
Evet.
Ama daha sonra Ankara'ya gittiniz.
Evet.
Ne kadar, kaç yaşındayken Ankara'ya gittiniz?
1 yaşındayken Ankara'ya taşındım.
Anladım. Yani aslında Ankara'da büyümüş bir geçmiş bir çocukluk.
Evet, ama Muş'la alakalı hiç kesilmedi açıkçası. Hmm. Yani halen yılda bir kere Muş'a gidip orada bir fotoğraf sanatı derneğiyle birlikte, Sezgin Yalçıner'le birlikte bir fotoğraf etkinliği dahi halen Her yılımın bir
düzenli
haftasını.
Düzenli mi? Evet, evet. Muş'ta olan. Aa,
sene 6.sını yapacağız aslında.
Peki nedir bu fotoğrafçılığın konusu? Sokak sanatçılığı, aslında sokak lale. Fotoğrafçılığı mı? Lale.
Evet. Çünkü Muş lalesi endemik bir tür ve sadece Muş ve sınırlarında çıkıyor. Yabani bir lale. Ve biz de her sene yaklaşık 10-20 arasında fotoğrafçıyla birlikte bu laleleri fotoğraflıyoruz.
Evet.
Bir yandan da tabii ki işte Muş'un portrelerini genel... Muş'u da çekiyoruz. Bir bellek oluşturuyoruz aslında. Çünkü hızlı bir şekilde de kendi o yerelliğini giderek kaybediyormuş.
Evet. Ama şimdi kitaba baktığımız zaman siz aslında bir Ankaralı olarak görüyorsunuz bence. De Ankara sevdalısı mı görüyorsunuz?
Ankara benim evim.
Evet. Yani onu hissediyoruz biz. Tamam, vefalı olmak ve yılda her yıl böyle bir organizasyon yapmış olmak, bir ayağımızın doğduğumuz yerde olması güzel. Ama o değil mi, Ankaralılığı biz hissediyoruz sizin.
Tabii yani. İstanbul'u her zaman niyeyse bir turist gözüyle bakabildim. Yani 93'ten beridir İstanbul'da
yaşamanıza rağmen diye de açıklayalım.
93'ten beridir İstanbul'da kalıcı bir evim var. Burada okudum. Daha sonra bir 10 sene bir yurt dışındaydım. Ama hep İstanbul'daydım. Ama İstanbul'a hep o turist gözüyle bakabildim. Hiç o ev gözüyle bakamadım. Fakat Ankara ne zaman gitsem kendimi evde hissederim açıkçası.
Evet. Üstelik bir yaşında Ankara'ya gidip Ankara'da üniversiteyi okumuş da biri de değil. Yani evet. Şimdi şöyle, Ankara'yı sevenler genelde, sevgili dinleyenler, laf aramızda nasıl seviyorlar Ankara'yı? Anadolu'nun bir şehrinde yaşıyorlar ve bir mahrumiyet bölgesinde yaşıyorlar. Sağlık sebepleriyle mesela Ankara'ya gidiyorlar, Gazi Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne tedavilerini görüyorlar. Diyorlar ki oh, biz bunu kendi şehrimizdeki numune hastanesinden falan alamazdık, ne güzelmiş Ankara. İstanbul'daki o ulaşılan sağlık sisteminin pahalılığı gibi bir durum da söz konusu değil. O yüzden mutlu mesut ayrılıyorlar. Ya da yine Anadolu'nun küçük yerlerinde yaşayan öğrenciler geliyorlar Ankara'ya. Ankara'yı seviyorlar. Bunun dışında İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da okuyan, şimdi yurt dışına da birçok sebeple gitmiş, yurt dışında yaşamış birinin de Ankara'yı sevmesi normalde. Bu kadar çok tutku duyması da yani ilginç
şöyle,
geldi.
Şöyle söyleyeyim ya, o sokaklar, bir kere Ankara'da 40 yıl aşmış dostluklarım var benim. Kısaca.
Hangi semt?
Çankaya.
Çankaya.
Cinnah Caddesi ve çevresi. Öyle söyleyeyim. Yani Ankara'ya gittiğim zaman sokak isimlerine bakmam çünkü zaten bütün sokakları bilirim. Fakat İstanbul'da şu anda oturduğum evde 6 senedir oturuyorum. Üst ya da alt sokağımın hangisi olduğunu bilmiyorum. İlgilenmiyorum da açıkçası. Bir de kendi sokağım dışında neredeyse üst ya da alt sokağın hiçbirinin ismini bilmiyorum.
Peki neredeyse. Ankara'yı bu kadar sevenler yeni semtlerle ilgili ne diyorlar? Ne bileyim, Çukurambar, Söğüt, Özü
falan. Onlar Ankara değil. Benim için Ankara açıkçası biraz şeyden başlar.
Maltepe, Kızılay,
Atakule'den başlar. Ulus'ta biter. Şöyle, hatta Ulus'ta değil. En son Solfasol diye bir mahalle var. Çok eski bir mahalle. Oraya gittim. Yeni bir şeyler yazıyorum da birazcık bir incelemem gerekiyordu. Solfasol'a gitmiştim. Yani çay yoluymuş, konut kentmiş. İşte hatta Yıldız'ı bile ben çok Ankara'dan saymam açıkçası. Ya öyle bir Ankaralık hissiyle oralarda olamıyorum.
Evet. Tabii şimdi Ankara deyince de insanlar da Ankara'dan kaçtılar. Yani işte o bahsettiğim biraz önceki yeni semtlere de. Tabii oraları da zaten çok belki yani yeni binalardan dolayı, hani bir tarihi olmadığı için yapay da bulunabilir uzun süredir Ankaralı olanları.
Tabii yani sonuçta hani bir yürürken Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na geçip konsoloslukların arasından geçip Kızılay'a ulaşmak diye bir şey vardı.
Niye bu kadar Ankara'nın üstünde durdum sevgili dinleyenler? Çünkü yayın evi Kompartımanı, bu arada Kompartıman isimli son romanını da okudum Canol Balkaya'nın keyifle. Yayın evi Ankara sevdalıların ya da Ankara'yı sevenlerin hikayesi, evet, diye iletişim yayınları paylaştığı için.
Gribi binalarına rağmen Ankara'yı sevenlerin.
Evet, aynen, nasıl diyordu tam şey bakalım. Neydi belirsiz, pardon, o başka bir şey. Ayazına ve gri devlet binalarına rağmen Ankara'yı sevenlerin hikayesi, evet, olarak konuşulduğu için bu kadar Ankara'nın üstünde durduk. Şimdi gelelim İstanbul günlerine. Canol Balkaya'nın Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünden mezun, evet, olmuşsunuz.
Evet.
Ne zamandı mezuniyet şeyi? Ve o tarihten bu tarafa siz heykelcilikle uğraştınız mı?
Açıkçası heykelle çok ilgilenmedim. Ama biraz daha üç boyutlu resimler diyebiliriz. Asamblajlarla çok ilgilendim. Yaklaşık bir 8 kişisel sergi, 60'a yakın festivale katıldım resimle alakalı olarak. Evet, daha doğrusu güncel sanat projeleriyle. Yani buna video art da girdi, resim de girdi. Bazen düzenleme, enstalasyon dediğimiz şeyler de girdi.
sanat eğitimine Marmara Üniversitesi'nden evet. sonra Hollanda'ya gidiyorsunuz.
Evet, Hollanda Kraliyet, yok, Denak, Hollanda Kraliyet Akademisi evet. daha iyi de.
Evet. Ne kadar sürdü buradaki akademik çalışmalarınız?
Burada 2-2,5 sene kadar kaldık. Ondan sonra oradan New York'a geçip New York'ta New York Institute of Technology'da sinema eğitimi aldım.
Bu New York Institute of Technology Long Island'daki kampüs mü yoksa Manhattan'daki kampüs mü?
İki kampüsle birlikteydik.
Hayır, siz ikisini evet. de evet. yaptınız. Peki nasıldı New York yılları? Ne kadar kaldım dediniz New York'ta?
New York'ta bir 5 sene üstünde.
Aa, 5 sene. Bayağı da uzun bir zaman.
Evet.
Yani o zaman siz bir New Yorker gibi yaşadınız. Bu bir öğrenci gibi yaşamak değil, bir New Yorker gibi değil mi? Bir öyle Twitter, bir kavram vardır.
Twitter hesabım vardı açıkçası. İsmi East Yorker'dı. Sonra hacklendi bilmiyorum ne oldu ona.
Evet, East Yorker iyiymiş bu. Yani İstanbul. Kabul etmiyorsunuz. Ya da ikisini eşit evet. olduğunu kabul ediyorsunuz. Peki. Ve daha sonrasında baktığımızda özel ve yerel kanallarda çalıştığınızı görüyoruz Amerika'da. Hmm.
Amerika'da bir HBO geçmişim var.
Hmm.
Daha sonra işte...
Bu kadar büyük değildir tabii. Böyle bir kocaman bir dijital dev değildi belki o zaman HBO değil mi?
O zaman da diziler yapardı. Mesela 80'li City, onun gibi bir sürü diziler aha. yapıyorlardı. Tabii. Ama biz daha çok televizyon kanalıydık. Çünkü yaklaşık 60'a yakın kanalı var HBO'nun.
Ne yaptı tabii. O zaman var mıydı 60'a yakın kanal?
Tabii. Yani aha. İspanyollar için, Hindistanlılar için...
Çünkü Netflix tarzı programların yapılmasıyla birlikte bir dijital mesela yeni değil mi HBO Max diye bir şey yeni geçecekler tabii, tabii. ve o bir video paylaşımı ya gibi
Netflix,
bir şey sunacak.
O zamanlar biz video kaseti kiralardık Netflix'ten.
Evet, evet.
Yani posta kutumuza bir form koyardık.
Tabii çıkışı o zaten
tabii, ertesi Netflix'in. Ertesi gün bize şey getirirdi nedir ismi video kaseti.
Evet.
Sonra biz onu koyardık sonra onu götürürlerdi yenisini getirirlerdi hatta... Blockbuster falan filan gibi dükkanlar vardı. Netflix hepsinin kapanmasına sebep olmuştu. O
yani,
dönemde.
Çok ilginç. Yani teknolojinin geldiği noktaya bakın. Netflix'in geldiği noktaya gerçekten de değil mi? Video kaset kiralayan ve posta kutunuza bunu bırakarak satış yapan firma hiç posta kutusu filan olmadan hiç yani aracılara para ödemeden doğrudan evinize internet aracılığıyla giriyor ve bu hizmeti sağlıyor. Sizin o dönemleri bilmeniz de genç yaşınıza rağmen ilginç.
Çok gençliğe canım. Bayağı. Zaten Netflix dünyadaki şu anda kullanılan internetin %20'sini tüketen bir baktığınız zaman. Ama şu anda başka yayınlar da girmeye başlayacaklar. Amazon yeni bir şey yapıyor. Türkiye evet. sanıyorum Ocak ya da Şubat gibi gelecek.
Evet.
Amazon Prime.
iPhone'un Apple'ın yine
Apple TV artı olarak YouTube Premiere diye bir şey çıkarttı. Bir de Hulu diye bir şey var Amerika'da hala. Onlar da sanıyorum Hulu Türkiye'ye girmez ama diğerlerinin hepsi Türkiye'de bir ofis açacaklar.
Evet.
Çok konuşuluyor sektörde.
Evet, siz HBO'da yine film mi yaptınız? Ne yaptınız?
Hayır, biz orada bu kanallarda yayınlanan filmleri seçiyorduk. Yani Hindistan kanalı hangisi? İşte bunları oralara yetiştirdik.
Aa, güzel bir işmiş bu.
Tabii güzeldi.
Tam da sevdiğiniz işi sürekli de belki değil mi film izleyerek geçiyordu. Yani seçebilmek için izlememiz lazım.
Listelerden seçip gönderiyorduk açıkçası.
Yurt içinde ve dışında 60'a yakın festival ve karma sergiye konut sanatçı olarak davet edildiğiniz bilgisini görüyoruz. Ve yine ulusal ve uluslararası pek çok serginin de yönetildiğini görüyoruz.
Evet, küratör olarak bir yandan da.
Peki en son ne zaman bir yerde sergi vardı?
En son ne zaman? Açıkçası Ankara'da bir sergi yapmıştık. Bu Muş'ta çekilen fotoğraflarla yaklaşık 22 sanatçıyla birlikte... Havası Toprak Muş ve Lale diye bir sergi yaptık. Geçen seneydi. Onun dışında şu anda birkaç tane sergi projesi var açıkçası ama yoğunluktan dolayı maalesef henüz bir çalışmaya giremedik onlarla.
Evet. Bu yoğunluğunun kaynağı da Canol Balkaya'nın yerli ve yabancı uzun metraj film projesinde yapımcı ve koordinatör olarak da çalışıyor olması. Yani evet. edebi metinleri oluşturmasının dışında çünkü kompartmanda birçok birbiriyle bağlantılı edebi metin var. Tabii roman olduğu için ama asıl yoğunluğunun kaynağı sanki değil mi bu çektiğiniz filmler?
Evet, ben yapımcı olarak çalışıyorum şu anda iki tane filmimiz. Ali'nin Tabiatı post production aşamasına geldi. Geçen Ağustos'ta çekimlerini bitirdik. Bir de Kovan'la ilgileniyoruz. Kovan şu an festivalleri geziyor açıkçası. Adana Film Festivali'ndeydik. Şimdi Boğaziçi Film Festivali'ndeyiz. Hmm. Annenin tabiatı da...
Nasıldı Adana Film Festivali?
Adana Film Festivali...
Çünkü en son konuştuğumuz zaman 2 hafta önce mi Adana Film Festivali'ndeydiniz sanki? Aynen.
Evet, Adana Film Festivali açıkçası hani, biraz çok şey açıkçası umut etmiştim. Ama o kadar benim için lezzetli geçmedi yani. Seyrettiğim, izlediğim filmler vesaireler falan. Evet. Hepsini de tabii izleyemedik. Birçoğunu da kaçırdık ama izlediklerim arasında çok vuran bir film görmedim açıkçası. Ama Adana'yı da çok severim ben. Çok lezzetli bir yer. Yemesi içmesi çok keyifli.
Şunu mu diyoruz o zaman? Adana'da festival dışında çok lezzetliydi yemekler ama şey tat vermedi. Festival tat vermedi.
Bir de benim geçmişimde böyle bir 2 sene bir Adana var. Bundan dolayı da şehri de bildiğim için. Hani nerede ne yapılır, ne yenir, bir de eski dostlarla falan buluşmalar söz konusuydu. Evet, evet. Keyifliydi yani. Keyifli bir hafta geçirdim açıkçası Adana'da. Evet.
Şimdi bu film projelerine belki döneriz tekrar. Özellikle Ankara'dan geldiniz siz değil mi? Hı-hı. Ankara'da başka bir proje mi vardı, ne vardı?
Ankara'da birkaç toplantım vardı açıkçası. Hı-hı. Yeni başlayacak birkaç proje Hı-hı. konusunda birkaç toplantı vardı.
Neydi onların konusu?
Onlar şu anda çok...
Net şey, değil, paylaşmak net istemezsiniz, açıkçası. Haklısınız, aynen.
Bir de ailem orada Ankara'da, aha. sevgili yeğenlerim orada, kitabı da zaten onlara
atfetmiştim.
Evet. İşte sevgili Can, Alp, Defne, Beycan ve Leyla burada bir tek. Mutlaka ayda bir kere ailem ve yeğenlerim için mutlaka gitmem gerekiyor Ankara'ya.
Tam bir aileci Canol Balkaya. Tabii, evet. Evet. Ama zaten kitaptaki o ilişki ağını örerken yani arkadaşların o işte birbirine kol kanat germesi, işte hastanede refakatçi olarak kalması, sevgili olması, hani sizin bir arkadaş, iyi bir arkadaş çevresi ya da bir aile çevresi olduğunu ve bu gözlemleri yansıttığınızı anlamıştım. Bu da onu doğruluyor değil mi? Neydi o arkadaşlar? Serap var. Serap sevgiliydi sanki.
Serap
romanda.
Sevgili.
Aynen. Yine Cem var karakterlerden,
evet,
biri. Arkadaşlarına. Evet, aynen. Bunların anlatılabilmesi için böyle bir yakın çevrede bir iyi bir akraba ya da iyi bir arkadaşın gözlemlenmesi lazım.
Sıddık ve Saime benim dayım ve yengemdir. Hmm. Kendileri vefat ettiler birkaç sene oldu. Yani oradaki ya aslında birçok karakter, bir sürü karakterden etkilenerek hayata geçirdiğim evet. karakterler, öyle söyleyeyim.
Evet, peki sinemayı o zaman bir kenara bırakalım. Şimdi artık edebiyattan konuşalım. Sizin ilk kitabınız Bazen.
Evet.
Evet. O İletişim Yayınları'ndan çıkmadı, başka bir yerden çıktı.
Afekt Ümlübis'ten çıktı. Afekt Ümlübis sanıyorum 2 sene önce bu ciddi bir krizde bir sürü yayın evimiz kapandığı zaman.
Halbuki Türkiye'de kapandı. Çok kitabın okunduğu bir ülke. Nasıl yayın evleri kapanıyor onu da anlamış değilim.
Evet. Yani.
Bazen zamanlaması ve bazen kelimesinin zamanın içindeki bağımsızlığını yaşamla harmanlayarak sorgulamaktadır denilmiş basın bülteninde.
Evet.
Yani bazen değil, kompartmanı konuşacağımız için bazenle ilgili sadece böyle birkaç cümlelik bir
not aktarayım istedim. Bazen ne geçmişe ait bir kelimedir ne geleceğe ait bir kelimedir. Ha. Kendi zamanlaması vardır. Biraz o kendi zamanlamalar üzerine yazdığım bir şeydi.
Evet. Peki arası ne kadar kompartmanla bazenin?
2013-2019, 6 sene olmuş.
Evet. Şimdi İletişim Yayınları'ndan kapak tasarımı da güzel, böyle sanki bir fotoroman gibi bir seçim yapılmış değil mi? Kime ait kapak tasarımı? Suat Aysu'ya ait.
Ama kapak fotoğrafı
Çetin Kaya.
Çetin Kaya'nın evet. Kendisi İFSAK'taki çok sevdiğimiz fotoğrafçı arkadaşımızdır. Çok uzun süre bir fotoğraf arayışı oldu açıkçası. Sevgili Serkan Turaç en sonunda bu şeyi gönderdi, fotoğrafı. Evet. Bu bizim bir arkadaşımızın, ilgilenirsen eğer diye. Evet.
Okumadan tabii gönderiyorlar. Ne dediniz? Hani kitap böyle muammalı, böyle biraz şey bir şey dediniz ve dolayısıyla tam olarak ne olduğu da anlaşılamayan bir fotoğraf göndermiş oldu değil mi? Kapak hazırlanmış oldu değil mi? Okunmadan çünkü gönderiliyorlar,
evet,
ama çok uymuş.
Açıkçası.
Nasıl tanımlanmış olabilir ki hani bu şekilde tam cuk oturan kapak bulsun diye düşündüm. Muhtemelen anahtar kelime muamma dediniz.
Yok, ben sadece tren ve kompartımanlarla alakalı ne kadar fotoğraf varsa bana gönderin dedim. Ve bana 200 tane bir fotoğraf geldi çevremden, fotoğrafçı arkadaşlarımdan. En sonunda işte Çetin'in fotoğrafını seçtik. Birkaç fotoğraf vardı açıkçası. En sonunda Çetin'in fotoğrafına karar kıldık. En iyi ifade eden bence de bu olduğu için. Bir de birkaç renk yaptı sağ olsunlar Suat Beyler.
Evet.
Bu renklerin içerisinden Pedro Almodovar'ın bir filmi vardır, belki izlemişsinizdir.
Evet.
Bad Education diye. O evet. Bad Education'ın ilk jeneriği vardır. Orada siyah, kırmızı ve beyazın inanılmaz bir ahengi vardır.
Evet.
O yüzden de kapakta özellikle siyah, kırmızı ve beyaz kullanıldı.
Şöyle bir başlayalım. Serap'a ne diyeceğimi bilemiyordu. Ondan özür mü dilemeli yoksa ona binlerce kez teşekkür mü etmeliydi? Herkes tamamdı da o mektupta ona ne yazacaktı? Kopyada çekemezdi ki bunun için. Kimse bilmiyor ya da kimse Musa kadar hissedemiyor yakında öleceğini. Anlatırlardı da anlamazdı ama doğruymuş. İnsan ölürken en son kendisini düşünüyormuş, onu da anladı. Hani şu film şeridinden bahsederler ya, herhalde biraz daha zamanı var. Madem ani ve beklenmedik bir ölüm değildi, o zaman niye gözlerinin önünden geçecek filmde kendi filmi de kendi kurgulamasındı ki? Her neyse, nasıl bir film olacağını bilmiyordu ama en azından aşksız olmayacak. Aşk olacak, sevmek zamanı olacak ve kürk mantolu Madonna olacak diye sürdürüyor. Böyle daha başlardan dinleyicilerimizin de demek ki kafasında bir şeyler canlandırayım istedim. Ölmek üzere olan kişi var, bir takım mektuplar yazmış demek ki bu ölmek üzere olan kişi. Kimdir bu? Musa'dır sevgili dinleyenler. Kanser hastası bir adam olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama yaşama aşkını da başından geçen onca şeye rağmen kaybetmemiş bir adam ve ömrünün son günlerinde sevdikleriyle beraber Ankara Ekspresi'ne binip, kompartman oradan çıkıyor, Ankara Ekspresi'ne binip bir yolculuğa çıkacak ama bu yolculuğun ebedi bir yolculuk olduğunu söylemiş olalım. Belki son kalan yarım saatte hani ne anlaşılması gerektiğini ebedi yolculuktan belki yazar tercih ederse söyler ama yine onu konuşuruz. Evet, burada bir aşk hikayesi ya da ölmek üzere olan bir adamın son anlarından öte geçmişe de götürüyorsunuz okuyucuyu, değil mi? 80'lerin evet. Dönemi de bizim karşımıza çıkıyor. O hem mektuplar sayesinde hem tabii detaylı anlatımlar sayesinde bizi 80'lere de götürüyorsunuz.
Evet.
Evet.
Şimdi şöyle bir şey var. Aslında Musa öleceğini biliyor. Aslında onu bir şekilde zorla yaşattıklarını düşünüyorlar bir şekilde. Öleceğini bildiği için de kendi cenaze törenini bir şekilde tasarlıyor. Ve en yakın arkadaşıyla bunu paylaşıyor Cem'le. Bazı mektuplar bırakıyor. Ben öldükten sonra bunları lütfen çıkart. Ve işte Ankara'dan kalkan Ankara Ekspresi'ne iki kompartıman kirala. Bir tanesine biz olalım. Yani ben öldükten sonra tabutum olsun. Bir tanesini de buraya davet ettiklerim olsun. Nitekim bu gerçekleşiyor.
Evet.
Ve Cem harekete geçip bunu bir şekilde gerçekleştiriyor. Ama bu mektuplar annesine, babasına, en yakın arkadaşına, kız kardeşine, bir de sevgilisinin yanında bir de Fikret diye bir adama yazılmış mektup ortaya çıkıyor.
Muamma orada kendisini evet, gösteriyor.
Fikret bu aile esraf tarafından tanınmıyor. Fakat Fikret bütün aileyi en ayrıntısına kadar çok iyi biliyor. Herkesi neredeyse. Ve tabii bu yolculuk böyle bir muammayla başlayıp Fikret'in kaçamak cevaplarıyla en sonunda da Fikret'in kim olduğunu görüyoruz tabii ki.
Evet.
Ama şu an söyleyemeyiz.
Tabii ki söyleyemeyiz. kitabın şeyi. Ama tabii şöyle söyleyeyim. Diyelim ki Fikret'in kim olduğunu yayında söylesem bile tabii Canol, söylemeyeceğim de Canol Balkaya'nın hani kalemi, o anlatışı, 80'ler, Musa'nın mektupları ve başlı başına ölmek üzere olan bir insanın da böyle bir şey istiyor oluşu da okumayı hak ediyor. Yani bir insan düşünün ölüp gitmiyor. Yani hani öldükten sonrakini de tasarlıyor. Nasıl bir karakterdir böyle bir karakter? Yani hani ben hadi gidiyorum eyvallah demek yerine öldükten sonra da bir süre daha mektuplarıyla yaşayıp hani o dünya üstündeki vedalaşmasını yapması nasıldır? Hani yaşamı seviyor, vazgeçmiyor dedik ya başta. Yaşamı seven bir karakter dedik ya. Aslında bir ömrü uzatma var burada, değil mi? Hala etkisi devam ediyor. Yani normal hayatımıza dönemiyoruz Musa öldükten sonra da. Onunla ilgilenip yani ana aktörünün o olduğu bir şeyler daha yaşamamız lazım. Çünkü o böyle istiyor.
Tabii çünkü hani çok ilginçtir. Bir ölüm haberi geldiği zaman bir ev yaklaşık böyle bir yarım saatte bir taze evine dönüşüyor. Herkes o kadar hazırlıklı ki böyle şeylere, çok şaşırtıcı. Bizim de başımıza geldi. Ve işte babamı kaybettiğim zaman çocukluğumun geçtiği ev yarım saat içerisinde bir taze evine dönüştü mesela. İşte gelenler gidenler, yani o açıkçası yas süreci dediğimiz süreç aslında çok yalnız kalınması gereken. Biraz daha baş başa
acaba
kalınması gereken.
Size göre.
Evet, bence öyle.
Evet.
Kendi adıma
tabii,
böyle
evet
düşünüyorum.
Evet. Yo, aynı fikirdeyim. Ya da kimisi de böyle bir paylaşmak ve yalnız kalmamak istiyor. Korkuyor belki, ölüm korkusu.
Hı hı.
Ben de günün birinde öleceğim korkusunu bana yaşatmayın, gelin destek olun diyor belki kimisi de. Evet.
Yani insanların, yani bu zaten taziye evlerde bugün çok çok konuşuluyor bugünlerde. Yok şey yemek yemeler, şunlar bunlar vesaire.
Ya evet.
Ben, ya
evet
gerçekten hani mesela ne cenazeye giderim ne düğüne kendi adıma. Sizin de sevmem çok açıkçası bir şekilde.
Evet.
Sadece telefonla veyahut çok yakınsa bir hafta sonra uğrayıp işte bir başsağlığında bulunur ama o hengameyi, o kalabalığı gerçekten sevmiyorum.
Evet.
Kendi adıma.
Evet.
Aslında
evet
Musa da biraz hem bundan dolayı hem de Fikret'i biraz kendisiyle yüzleştirmek için böyle bir şey. Çünkü o yaz sürecinde ailesi ne kadar meşgul tutarsa bu yazı o kadar kolay atlatacaklarını düşünüyor.
Evet.
Bir yandan da Fikret'in bir şekilde bir geçmişle yüzleşmesi gerektiği kanaatinde olduğu için böyle bir yolculuk tasarlıyor açıkçası.
Evet. Tabii kitapta çok mektup var. Hani burada mektupları okuyacak değiliz ama Cem'e verdiği mektupla bir başlayalım mı? Hani hı hı dokunaklı bir girişi var.
Evet, aslında sadece iki mektup var.
Hı hı. Evet.
Şey,
yani ve onun yansıması. Yani hı hı özellikle evet Ankara'ya bizi alıp götürmesi. Hani bütün bunları okuyacak halimiz yok yayında. Hı hı. Ama sadece bu mektuplardan böyle bir başlangıç yapalım. Canlarım benim, size yine zorlu bir zaman bıraktım. Herkes öleceğini bile bile yaşar. Bazen aniden, bazense aşağı yukarı tarihini söyleyerek gelir ölüm. Sanırım benimki bu beklenilenlerdendi ve inanın bana, istemeyerek de olsa bunu en çok bekleyen de bendim. İnsanın kendi ölümünün yakın olduğunu bilmesi her an ya da her gün birkaç kez ölmesine neden oluyor ve çaresizlik içine saplanmış yakınlarına da her gün öldürüyor. Sizler benim her şeyimsiniz. Biliyorum şimdi ben giderken siz benden beter yerlere gideceksiniz ve her gün belki de binlerce kere öleceksiniz. Ama size özel yazdığım bu mektupta bunlardan bahsetmek istemiyorum. Aksine bana yaşattığınız tüm o muhteşem günler için teşekkürlerim var diye mektup başlayacak ve devam edecek. Çok yani uzun olduğu için hepsini de okumayalım. Ya çok da uzun değil ama yayın için uzun. Peki size bir ölen kişinin ya kurgu karakter de olsa ölenin ağzından bir mektup yazdırmak ne hissettirdi?
Yani ölenin
kolay
ağzından
mıydı
bir
bu
mektup zaten
ya da ölmek üzere olan diyelim tabii.
Kompartman da aynı zamanda kendi ölümünü de anlatıyor bu.
Hı hı.
Bir yandan da birisi ölürken ki tam bu o ölüm aşamasındaki endişe, kaygı ve mutluluğunu da bir şekilde şey yapıyorum. Nedir ismi? Anlatmaya çalışıyorum.
Hı-hı.
Ama Musa zaten böyle bir karakter.
Hı-hı.
Yani biraz kendisiyle birlikte çevresindekileri de çok önemseyen birisi. Zaten bunu biraz kendisinden daha çok o kendi çevresindekiler için yapıyor. Ve bu yüzden de hani öldükten sonra nasıl her şeyi yumuşatabilirim böyle bir dil kullanmaya çalışıyor.
80'lerde konuştuğumuz gibi kitapta yer buldu. Neydi Musa'yla tabii geçmişiydi hiç şüphesiz 80'leri kavuşturan şey. Ama okuyucuya sizin 80'leri anlatmanıza neden olan husus, ya özellikle bu romanda vurgulamak istediğiniz husus neydi 80'lerle?
80'lerde tabii mesela orada bir metaforla başlıyor aslında.
Hı hı.
Kanser hastalığından dolayı zaten bütün saçlarını kaybetmiş.
Hı-hı.
Ve kendi kafasında kendi saçlarını ararken şöyle bir cümleyle başlıyor. Benim ne zaman güzel saçlarım olsa başıma mutlaka bir fenalık gelirdi.
Evet, bu cümleyi hatırlıyorum çok net.
Evet. Ve ardından da o güne kadar saçlarının nasıl ve kimler tarafından bir anlamda zorla bir anlamda da kendi istekleriyle nasıl kesildiğini anlatarak bazı milatları saçının kesilmesine bağlayarak 80 dönemini anlatıyor.
Hmm.
Tabii ki sonuçta hani bahsettiğimiz şey bir dönem. Ben 7 yaşındaydım. Kitabın sonunda Cenap Balkaya ve özellikle Mükremin Barut'a bir teşekkürlerim var. Çünkü bu dönemi gerçekten yaşamış insanlar. Ve birisi benim amcamın oğlu, birisi de benim yani hem akraba hem de abim sayılır. Çocukluğumdan beri tanıdığım.
Çünkü siz 80'lerde çok küçüktünüz ve evet bunu algılayabilecek durumda
Ama, ama bunun etkilerini mesela ciddi anlamda...
Hayır, yaşardınız ama 80'lerden doğrudan etkilenen kuşak kimdir? Hani 20'li yaşlarında olan kişiler değil mi? Evet. İdealist olanlar doğrudan etkilendi. Ama siz bu yaş grubunda olmadığınız için bunu ancak dışarıdan gözlemleyebilirsiniz bir çocuk olarak.
Yani şöyle söyleyeyim, Ankara'da Güneş Sokak'ta oturmak böyle bir şeydi. Zaten o kitapta da var. Güneş Sokak'ın çünkü birisi Amerikan Kültür Derneği'ydi bir ucu. Diğer ucu Alman Büyükelçiliği'ydi. Ve devamlı bizim çevremizde bir bombalar falan patlardı. Bizim sokak ve çevremizde açıkçası. Ve Güneş Sokak'ta oturduğum binanın yan tarafları da tamamıyla böyle merdivenlerle cinnah caddesine çıktığı için bütün kaçakların geçiş noktasıydı.
Yani. Biz bu arada sadece Cinnah Caddesi falan değil, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak Askeri Cezaevini Musa ile birlikte gezdiriyorsunuz bize.
Bir Fikret de şöyle iyi bir geziyor Ankara'yı.
Gezdirmenin ötesinde Musa ile birlikte söyleyelim mi, işkence de görüyoruz.
Tabii tabii. Musa zaten 80 döneminde ciddi şeylere maruz kalmış. Ve hemen akabinde de bir veremle mücadele etmek zorunda kalmış.
Evet.
Sanki gerçekmiş gibi konuşuyoruz şeyden. Aslında kurgu yazar, artık... kurgu karakter de biraz şizofreniye falan götürüyor insanı.
Mamak askeri cezaevindeydi. Yine bir sandalyeye oturtuldu önce. İki gardiyanın birisi sağına, diğeri soluna yerleşti. Bir diğeri elindeki makineyle saçlarını kesmeye başladı. Özensiz, rastgele ve şiddetle. Diğer iki gardiyan Musa'yı tutuyordu. Tutmaya gerek olmadığını belirtmesine rağmen gardiyanlar mengenenin iki tarafıymış gibi tutup sıkıştırmaya devam ediyorlardı. Yine saçlarını izliyordu. Yine omuzlarından dizlerine, oradan da yine yerlere. Tel tel değillerdi bu sefer, birbirine yapışmış, pis, kurumuş, kanla sanki renkleri zifte dönüşmüştü. Parça parça düştü saçları yere. Ne zaman uzayacak ki saçları? Uzamasın diye düşündü içinden. Benim ne zaman güzel saçlarım olsa mutlaka bir fenalık olur.
Evet.
Tam da biraz önce Canol Balkaya'nın söylediği gibi.
Geçen günde bir film, işte Bursa'da film çekiyorduk. Bizim yardımcı yönetmen Nagihan'la birlikte işte bir fotoğraf çektirelim dedik. Ben Nagihan'a sordum. Nagihan saçlarım nasıl? Nagihan orada hemen esprisini patlattı. İnşallah başa bir felaklık geldi.
Güzelmiş ama. Nagihan da okumuş kitabı kısa süre. Ya Ağustos ayında mı yayınlanmıştı acaba?
Evet, Ağustos ayında biz de işte tam o sürede işte çekimlerdeydik. Zaten bütün sette benim kitabım işte. Mehmet Usta diye oyuncumuz işte Ozan... herkes bir böyle ara ara sette kitaplarımı falan görüyorum, şaşırıyorum vesaire
Ama şey, akıcı bir kitap. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Yani kanser hastası olan Musa niye 80'lere gidiyoruz? İşte kitabın sonunda değil mi? Yani taşlar belki yer yerine oturur. Belki oturmaz, bilemeyiz ama. yani evet, o biraz şey olacak, yani belirleyici olacak. Dolayısıyla bu bilgiler verilmiş ki sonuç kısmında da biz bunun niye verildiğini belki öğrenebiliriz. Canol Balkay da bakıyor ama acaba bu adam söyledi mi sonuna? Söylemedim.
Söylemediniz. Yaklaştınız falan da.
Musa bir anda çırılçıplak olduğunun ayrımına vardı. Sanki bir illüzyon gösterisinin ortasındaydı. Ne zaman soyunduğunu ya da soyduklarını hatırlamıyordu. Tok sesli adam tekrar tekrar sordu. Canan'ı ve babasını, ilişkilerini ve neler yaptıklarını diye sürüyor. O işkence sahnelerini de bize Canol Balkay'a anlatıyor. Yani Musa ölemiyor sevgili dinleyenler. Ölüp kitabın başında çıkamıyor, işkence sahneleriyle bizim karşımızda beliriyor.
Aslında Musa birkaç kere ölüp diriliyor aslında bakarsanız. Evet. Yani bu şeyde bütün hayatı boyunca yok oluşlar yaşıyor, kendi içinde yok oluşlar yaşıyor.
Peki Musa sizin etrafınızda gözlemlediğiniz bir karakter midir bunu size aktaran? Yoksa sıfırdan siz bu yaratım sürecini, kurguyu oluştururken yarattınız ve Musa karakteri karşımıza öyle mi çıktı?
Ya açıkçası ben... yani yaklaşık böyle bir 20 yakın insanla konuştum, dönemi yaşayan insanlarla ve biraz bu yaşanmışlıkları karakterlere paylaştırdım açıkçası. İşte Fikret de bundan şey aldı, nasibini aldı, Serap da aldı, Meryem de aldı, hatta Musa, tabii en fazla Musa aldı bu konuda.
Evet.
Yani... Musa sadece aslında bir isim ama bunun altında belki 10 tane ayrı kişinin yaşadıkları var burada. Musa'yı oluşturuyor.
Peki siz Musa'nın hani özellikle bu ölüm anını da aktarıyorsunuz ya. dirhem dirhem kaybediyordu kendisini diye. Yani üşüme anıyla birlikte artık son ölümünü diğer şeylerden bağımsız olarak anlatırken, bu ama bir gözlem sonucu olarak oluşan bir şey mi? Doktorlarla mı çalıştınız? Çünkü bu anda oldukça bu yaratımda, bu metinlerde oldukça ayak parmaklarıyla başlaması ve işte ondan sonra dirhem dirhem ölmesizin ifadenizde bir gözleme dayalı bir anlatım olmalı.
Bu bir can çekişme anı açıkçası bir anlamda. Ama oradaki hastanelerin çoğu zaten, hatta sevgili Duygu Çayırcıoğlu editör, editörümüz tam bu kitabı editörünü yaparken babası bir operasyon geçirip ve 2-3 gün yoğun bakım ünitesinin önünde, hatta bu kitabı bir şekilde editledi.
Evet.
Çok ilginç bir şekilde şey, ya ne kadar gerçekçi yazmışsın, bu yazdıkları her şeyi ben şu an yaşıyorum gibi bir şey. Tabii ki, çünkü biz de bunu yaşadık yani, ailecek biz bunu yaşadık. O yoğun bakım ünitelerini yaşadık işte babamdan dolayı bir şekilde.
Işıklar içinde uyusun.
Aynen, çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta orada hani bir ölüm anı açıkçası, bir şekilde bir yerlerden gelip ve vücudu ele geçirip aslında özgürleştiren bir şey olduğu hissiyatı var bende mesela.
Hmm.
Çünkü hani herkes ölümden çok korktuğunu söyler. Açıkçası ben çok korkan birisi değilim. Çünkü hani zaten her gece uyurken öldüğümüzü hiçbir şey hatırlamıyoruz çünkü. Gidiyoruz bir yerlere, bir şeyler. Bazen bir rüya, bazen onu da görmüyoruz. O yüzden açıkçası ölüm beni çok korkutan bir şey. Zaten burada da Musa da çok güzel bahsediyor ölümden. Bir özgürleşmekten bahsediyor. Bir güzel bir huzurdan bahsediyor. İşte vücudunu kaybediyor ama kazandıklarının yanında aslında vücudunun hiçbir şey olduğunu düşünüyor. Kitapta da, yani o kendi anlattığı metinde de. Açıkçası şey, hani ben de ölüm öyle çok korkunç bir şekilde anlatmadım açıkçası. Gayet böyle bir huzura kavuşma gibi, dediğiniz gibi işte ışıklarla vesairelerle.
Evet. Peki ölüme olan inancınız, düşünceniz kitabı yazmadan önce ve sonra bir değişim geçirdi mi? Yani bu korkusuzluğunuz, ölümden korkum yok dediniz.
Yani doğmak,
öyle miydi eskiden de?
Eskiden şunu düşünüyorum, doğmaktan
yoksa
da...
bir yüzleşme oldu da kitapta. Yok. O kadar da korkulacak bir şey yokmuş. Musa ölüyorsa ben de ölebilirim, herkes de ölebilir çıkarımı mı yapıldı?
Yani şöyle bir şey var, ortada çok eskiden beridir ki bu şekilde düşünüyorum. Çünkü ortada bir insanlar bir kayıptan dolayı sanki ölümden korktuklarını düşünüyorum. Aslında doğum öncesinde hiç kimse bilmiyor. Fakat doğum öncesinden kimse korkmuyor. Anladın mı? Çünkü burada bir kazanım söz konusu. Ama hani ölmek dediğimiz şeyin sonunda herkes bir kaybediş olduğu kanaatinde. Hani belki de bir kaybediş değil. Hani ölüm sonrasında hani gerçekleşecek başka bir hayat. Zaten hani en kötü ihtimal bedenimiz zaten hiç çürüyüp gidince belki ağaç olacağız, belki çiçek olacağız, belki başka bir böceğin bedeninde yaşayacağız, atomlarımız vesairemiz falan filan. Yani hiçbir şekilde açıkçası hani bana çok korkunç gelen bir durum değil. Yani evet. İnsanlarla bunu konuştuğumuzda çoğu insan panik atak falan geçirdiklerini de görüyorum.
Evet.
Tamam, bundan daha fazla bahsetmiyorum. Uğursuzluk falan filan. Yok böyle bir şey. Yani bu da hayatın bir parçası.
Evet.
Yok açıkçası.
Evet, evet. Yani. Kitapta sevdiğim kısımları okurken ölümle ilgili aslında hüzünlü olan şeyler olduğunu fark ettim. Örnek, Saime Hanım Sıddık Bey'e feryat figan soruyordu. Annesi ölmüşleri öksüz, babası ölmüşleri yetim, kocasını kaybedenleri dul diyorlar ya. Peki şimdi bana ne diyecekler? Bize ne diyecekler Sıddık Bey? Evladı ölmüşe ne denir ki diye bir şeyi var, kısım var.
Peki tabii ki hiçbir şey denemez. Sanıyorum yani çok büyük bir acı. Bir isim bile verilmemiş diye düşünüyorum. Ben hep böyle düşünüyorum.
O tespit de güzel bir tespit değil mi? Hani herkesin bir ismi var. Kaybedilmeyecek gibi düşünülüyor sanki evlat. Yani evlat kaybedilebilir bir şey değil. Anne olması kaybedilebilir, öksüz olur. Şey olur yani, öksüz olursun. Baba ölürse yetim olursun ama evladın ölebileceğini dil de kabul etmemiş ki bununla ilgili bir kelime yaratmamış.
Zaten Musa da ölürken en çok istediği şey biraz bir enerjisini bulup gidip annesini öldürüp daha sonra kendisinin ölmesini istiyor. Annesi de bu acıyı yaşatmamak için.
Evet.
Yani seni öldürüp sonra ölebilsem diye.
Evet, Musa genel olarak böyle deli bir adam değil sevgili dinleyenler.
Evet.
Onu söyleyelim. Ama böyle yani, psikopat bir anne katili değil. Hayır, öyle bir şey canlanmasın.
Hayır, sen şey diyor. Hani sana öyle bir, tabii, büyük, tabii, bir acı bırakacağım, tabii, ki bunu bırakmamak için keşke gelip işte seni sarsam. Önce senin nefesini kesip sor benim nefesim kesilse diye. Çünkü annesi de bunu tercih ederdi eminim. Sayma Hanım.
Evet, değil mi? Doğru. Yani. Peki sizin mesela çektiğiniz, yapımcılığını üstlendiğiniz projelerde, filmlerde insanların elinde hep kitap var dediniz. Doğru yapmışlar, olmayacak gibi değil. Hem merak uyandırıyor hem de çok akıcı. Mesela nasıl, gözleri dolu dolu mulardı, nasıllardı mesela? Siz anladınız mı? Gözleri böyle tamam dolmuşsa şimdi Sayma ile ilgili kısmı okuyor falan diye böyle bir çıkarımda bulundunuz mu? Nasıl bir ruh haliyle etrafınızdakiler okuduğuna şimdi şahit
oldunuz? Söyleyeyim. Mehmet Usta oyuncu. Bursa'nın Ayvalık köyündeyiz. İşte henüz onun çekimi yoktu. İşte Alga Eke ile işte Ozan'ın çekimleri vardı. Arkadan şöyle bir gözüm takıldı. Mehmet kitabı okuyor ve en son iki sayfasında ben bir merak ettim bitirdi ne yaptı. Bitirdi. Mehmet işte karşısında bir masa var, oraya koydu ve böyle derin bir nefes alarak kolların birleşti, kitaba böyle bir baka kaldı. Evet. Tabii ben de arkasında olmuyor, biraz bir gülme krizine girdim. Sonra alkışladım Mehmet'i, nihayet bitirdim falan. Sonra niye gülüyorsun dedi. Evet. Dedim ki, ne bileyim, komiğime gitti bir anda böyle kitabı bitirince vesaire.
Evet.
Şey dedi, çok dağıldım dedi. Çok dağıldım yani. Şimdi çok da konuşmak istemiyorum insanların kitap hakkında. Böyle biraz şey... Hani insan kendi yaptığı şeyi övmesi biraz, ama genel anlamda işte Mehmet de çok beğendiğini söylüyor. Evet, çok etkilendiklerini söylüyorlar. Evet.
Kitabın tabii sonunda yani Musa'nın dünyadan ayrılışı, anne, hani biraz önce Saime'yi hanımı konuştuğumuz için de söylüyorum. Yani bir annenin evladına duyduğu özlem falan değil yani insanı dağıtan şey. Bambaşka muammaların çözülecek olmasıyla ilgili bir değil mi, dağılış söz konusu olur. Hı hı. Yani Musa'dan bağımsız olarak o şeyin çözülmesi ve o çözülmeden sonra ortaya çıkan mektup.
Evet.
İnsanı dağıtan bir şey.
Evet.
Yani artık bazen de evet, bizi çok sıkıntıya sokmuş olan kişiler oluyor. Onlara her türlü bedduayı ediyoruz. Her türlü kötü şeyi söylüyoruz. Ama bir de öyle bir an var ki her şeyden vazgeçmişlik anı var. Tabii. O insanın boğazını düğümlüyor, değil mi?
Evet, insanlar yalnız çok acıklı bulmuşlar. Ben bu kadar acıklı olduğunu çok düşünmüyordum ama.
Beyefendi nasıl düşünmüyorsun?
Yani böyle ağlayanların falan videosu geliyor bana. Şeyde böyle salya sümük ya falan.
Onlar bir kafa yemiş, ağlayıp fotoğrafını mı çekiyorlarmış?
Hayır, yani videosunu.
Videosunu çekiyorlar. Geçen... İlginç, ama demek ki onu vermişsiniz okuyucuya.
Geçen işte...
Bizi ne hale koydun Canol Balkaya? Mahvettin bizi, dağıttın diye. Sosyal medya böyle bir şey. Ne
evet,
kadar
sosyal
ilginç,
medya
değil mi?
Böyle bir şey.
Yani düşünsenize Dostoyevski yıllar önce yazdığı zaman kitaplarını, gerçi çok da ağlanacak bir şey yok onda ama mesela fotoğrafını çekip gönderdiklerini, ama artık mevcut sosyal medya buna imkan veriyor.
Yani ben çok şaşırdım açıkçası ve herkes de kitabı birazcık acıklı buluyorlar. Melodram buluyorlar açıkçası.
Evet. Yani. Bulmalılardı ama. Siz yani, bunu hedeflemediniz ama
ben böyle bir hedef...
çıkan sonuçta ama buna öyle uygun olduğunuz siz evet, de herhalde evet, değil mi? Evet, şey evet, yapmışsınızdır.
Ben tekrar okudum kitabı. Şu anda okumaktan açıkçası en sinir olduğum kitap Kompartıman. Çünkü belki 40 defa falan okudum. İşte şey nedir? Her yeni bir şey eklendi, tekrar baştan okuyup tekrar baştan.
Evet.
Ben 40 defa falan okudum Kompartıman. Evet. Öyle söyleyeyim.
Ben de o mektuplardan sonuncusunu bir 3 defa okudum.
Öyle mi?
Yani 40 defa değil ama sonuncusunu okudum. Ay şimdi dinleyiciler diyor ki gizemli şeylerden bahsediyorlar.
Evet,
yok
bu bir gizem.
Yok o, yok bu.
Daha fazlasından bahsedemeyiz falan.
Evet, evet, aynen öyle. Bu arada siz tren yolculuklarını sever misiniz?
Çok.
Aha.
Mesela.
Bu arada tren, başta söyledik ama sonda da söyleyebiliriz değil mi tren yolculuğuyla ilgisini?
Tabii.
Bir cenazenin evet, taşınması söz konusu sevgili evet, dinleyenler evet, trenle. Bu bir giz değil.
İki kompartıman, birinde evet, cenaze var, diğerinde bu cenazeye davet ettikleri var.
Evet. Düşünün, cenazeyle birlikte tren yolculuğu yapıyorsunuz ve bu sizin hayatınıza dokunmuş bir insan. Ya çocuğunuz ya işte arkadaşınız filan, neyse sizin hayatınız etkide bulunmuş birisi karanlık kompartmanda ilerliyor.
Ama ben kompartmanları da trenleri de çok severim. Bütün öğrenciliğim boyunca Ankara Ekspresi ve bir de Fatih Ekspresi'ne gidip gelmelerle geçti açıkçası. Bir de Muş'a geçen sene Doğu Van Gölü Ekspresi'yle gittim.
Evet.
İnanılmazdı, çok keyifliydi.
Van Gölü Ekspresi de gerçekten çok keyifli. 24 çok saat mi sürüyor onda yolculuk sanki? Uzun
27
değil mi?
Saat falan sürdü. Ama indiğimiz zaman neden bitti bu yolculuk diye açıkçası üzüldük. Birkaç fotoğrafçı arkadaşımızla birlikteydik. Keşke bitmeseydi şimdi. O öyle keyifli ki işte Kayseri'den geçiyoruz. Basmalı pideler geliyor. İşte ne bileyim Sivas'a geçiyoruz. Haşhaş ekmekler geliyor. Simitler geliyor.
Evet.
Yani sabaha kadar açıkçası bile yiye yiye gittik. Kahvaltı vesaire.
Evet. Doğu Ekspresi de öyle. Erzurum'a gidince cağ kebabı geliyor.
Evet, evet. Gerçi
cağ kebabı da öyle yağlı falan çok insanlar seviyorlar da güzel bir şey tabii olsun.
Valla yani ben açıkçası...
Doğu Ekspresi'ni kullandınız mı Ankara'dan?
Yok.
Kullanmadınız.
Çok kalabalık oluyor. Aa. Bir de şey bulmak yani...
Yani yer bulmak, insanlar hiç tren görmemişler gibi evet. Aylar yıllar öncesinden alıyorlar bu biletleri. Kalmıyor kimseye bilet.
Ama ben hani ikisini de bilenler açıkçası Van Gölü Ekspresi'ni daha çok beğeniyorlar. Özellikle fotoğrafçılar.
Ama mesela banyolu falan değil Van Gölü Ekspresi değil mi? Doğu Ekspresi öyle ama bir kendine ait banyosu var herkesin. Van Gölü'nde de öyle mi?
Yani... Yok ama bizim şeyde ne elimizi yıkayacağımız yani benim kompartmanımda
iyi çok şükür elimizi yıkayacağımız bir şey de varsa falan. Sıkıntı ama yok orada... ama insan biraz da böyle şey arıyor böyle biraz lüks falan böyle yatak olsun falan arıyor uzun yolculuk olduğu
yatak
için.
Yatak var zaten.
Ha var mı Van Gölü'nde?
Yataklı vagonlar zaten.
Ha iyi o zaman
onlar.
Süper.
Yani gidip içeride şey yani bir duş yeri var ama yani pek kimse kullanmıyor herhalde ama gördüm ileride bir duş olduğunu.
Evet.
Yani insanlar böyle kendi işte bir buzdolapları var vesaire.
Gerçi doğru
falan.
Söylüyorsunuz. 24 saatlik bir şeyde de insan tahammül edebilir. Ama mesela Trans-Sibirya Ekspresi olsa günlerce devam eden bir yolculukta ya, o zaman beklenti
mutlaka,
daha farklı.
Burada mutlaka
olur.
Çok ciddi.
Evet. Gelen kitaplara şöyle bir bakınca Mona Kitap'tan Tuncer Bilgin'in Biri Var kitabını göndermişler. Ya birileri seslenir de duyamazsan diye bir başlangıcı var bu kitabın. Biri Var ülkemizin coğrafyasının ve doğasının güzelliğinin sınırlarından ama aynı zamanda da en öldürücü risklerinden birini oluşturan depremi çok iyi tanımamız ve güvenli yaşam kültürünü toplum olarak artık öğrenmemiz gerektiğini yoksa başımıza neler gelebileceğini anlatan bir kitapmış. Biri Var adlı kitap tam da 5.8'lik depremden sonra Mona Kitap'ın gönderdiği kitabın zamanlaması da manidar. İmzalı göndermiş Işık Elçi Aşk Yanılgısı adlı kitabını doğru kişiyi yaşamınıza çekme yolları olarak ifade edilmiş Işık Elçi'nin kitabı. Selin Yetimoğlu'nun Çok Güldük Başımıza İyi Bir Şey Gelecek Mutluluk Faktörü adlı kitabı Mona Kitap'tan çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Ve devam ettiğimde İtaki'den gönderilen Güneşi Yanında Taşıyan Adam G. Berkkan'ın kitabı bize son gönderilen kitaplardan biri. Bir Yara Bir Dilsiz Oda Can Çelebi imzalı olarak göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Okuduğum zaman bu kitapları daha detaylı üstüne konuşma imkanı elde ederiz. Program konuğum bugün Canol Balkaya'ydı. Programın ilk yarısında romanı kompartmanı konuştuk ve programımızın süresi de bitti. Hızlı geçti konuştuğumuz için.
Geçti.
Tabii çok yönlü bir sanatçı ve programın ilk 15 dakikasında yaptığı diğer işlerden bahsettik. Yani heykel bölümünü bitirdikten sonra resim, sonra sinema ve edebiyatla ilgili yaptıklarını anlattık. Ve kompartman da üstünde gerçekten de uzun uzun konuşulmayı hak ediyordu. Ağustos ayında çıktı. Şu an hala raflarda ve okuyucunun ilgisine de mahzar olmuş bir roman. Kutluyoruz sizi bu çalışmanızdan dolayı.
Çok çok teşekkür
dolayı.
Ediyorum. Bu arada davetiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Biraz geç geldim ama.
Hayır.
Gerçekten çok isteyerek geldim.
Bu kadar yoğun bir insan olunca memnuniyetle ajandamızı ayarlarız size göre. 17 haberlerine bağlanıyoruz dakikalar içerisinde sevgili dinleyenler. 17 haberlerinden sonra Yusuf Fidan bizimle olacak.
gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.